neyse adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında Hayatın Seslerinden hepinizi sevgi ve saygılarla selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ve biz de 29 Ekim dolayısıyla bugün sizler için özel bir program hazırladık. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımızda bugün de çok özel konulara ve konuklara yer vereceğiz 29 Ekim özel programımızda. İlk olarak Cumhuriyet'in ilanı ve kazanımları üzerine Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal hocamızla Cumhuriyet'in ilanını zorunlu kılan nedenleri ve kazanımlarını konuşacağız. Sonrasında bir başka değerli hocamızı stüdyomuza alacağız ve Atatürk'ün Çin'de yayınlanan ve Türkiye'de çok bilinmeyen ve Türkçe'ye çevrilmiş olan ilk biyografisini sizlerle buluşturacağız. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Giray Fidan hocamızla ilk baskısı 4 Ekim 1933 tarihinde yapılan ve kendisi tarafından Türkçe'ye çevrilen Kaymuar Kemal isimli eseri konuşacağız. Şimdi bir müzik arası veriyoruz. Sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alacağız.
Karşıda aman duman duman bürüdü aman. 300 atlı 500 yaya efem yürüdü. 300 atlı 500 yaya efem yürüdü. olan şu cihanda biridir Allah.
Eyvah olsun kendine yorul efem şanına.
Sesleri 29 Ekim özel programı devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal hocamız bizimle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün değerli hocamızla Cumhuriyet'in ilanını ve özellikle kazanımlarını konuşacağız. Hocam o günlere şöyle bir dönelim, dinleyicilerimizi de döndürelim. 29 Ekim 1923 gününe kendimizi nasıl bir ortamda buluruz, sizden dinleyelim.
Evet, ben sizin vasıtanızla tüm dinleyicilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Tabii bize bu önemli bayramı hediye eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere yol arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize ben saygı ve minnetlerimi sunuyorum, arz ediyorum. Tabii Cumhuriyet önemli. Cumhuriyet'in kazanımları bizler için son derece önemli. Ve artı tabii bu sürece kolay ulaşılmadı ki uzun kesintisiz bir tarihsel süreç söz konusu. Yani Cumhuriyet'in ilanını zorunlu kılan pek çok tarihsel nedenler var. Yani Cumhuriyet'in önemini vurgulayabilmek amacıyla önce o tarihsel nedenlere aslında bir göz atmakta yararı var. Tabii burada Cumhuriyet, yani kelime anlamına baktığımız zaman işte halkın yönetime katılması, halkın yönetimde söz sahibi olması. Yani biz şeye baktığımız zaman, literatüre baktığımız zaman işte bir ülkenin rejiminin Cumhuriyet olabilmesi için işte o ülkeyi yönetenlerin seçimle iş başına gelmesinin gerekli olduğunu biliyoruz. Ki dünyada Cumhuriyet ilk defa ortaya çıkışı özellikle pek çok tarihçi tarafından bu şekilde kabul edilir. Genelde 1789 Fransız devrimi ve onun öncesinde de Amerikan Bağımsızlık Savaşı ile birlikte artık dünyanın işte bu terimle biz tanıştığını görüyoruz. Türkiye'ye baktığımız zaman, özellikle Osmanlı'ya baktığımız zaman tabii işte gerek Tanzimat Fermanı olsun, gerek ıslahat fermanları olsun, gerek meşrutiyet döneminde olsun bir hayli sıkıntılar çekildiğini biliyoruz ki daha önce biliyorsunuz Osmanlı devlet yapısı monarşik bir yapı. Ve arkasından bu monarşik yapı daha sonra meşruti monarşiye dönüşecek ki meşrutiyet ilan edilecek 1876 tarihinde ve ilk kez halk yönetime katılacak, yönetimde söz sahibi olacak ama tabii padişahın yanında yönetime katılacak, yönetimde söz sahibi olacak. Ve o dönemlerde henüz daha Cumhuriyet'in adı geçmiyor ki bize gerçekten Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni Cumhuriyet'le tanıştıran tabii ki büyük önder Mustafa Kemal Paşa olacak ki o yine o meşrutiyetin o karanlık günlerinde işte Selanik'te dünyaya gelecek ve özellikle yine o dönemde iyi bir eğitim alacak ve o aslında o öğrencilik yıllarında o Cumhuriyet'in getirilerini en azından işte yakın arkadaşlarıyla tartışmaya başlayacak. Ki özellikle devletin işte siyasi rejim olarak Cumhuriyet'i seçmesinin nedeni işte çocukluğundan itibaren o Cumhuriyet'in özlemini duymasında biz görüyoruz. Ki o gençlik yıllarında işte Cumhuriyet rejiminin üstünlüğüne, işte faziletine inanarak işte Türk milletinin bir gün mutlaka Cumhuriyet idaresine kavuşacağını söylemekten de işte yaptığı konuşmalarda çekinmediğini görüyoruz. Hı hı. Ki çok ilginç bir anı var, dinleyicilerimle o anıyı paylaşmak isterim. Özellikle 1902 yılında Mustafa Kemal İstanbul'da Harp Akademisi'nde okurken hafta sonları Ali Fuat sınıf arkadaşı, sıra arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'un İstanbul Kuzguncuk'ta evlerine gidiyorlar. Ki o bir ev ziyaretinde, hafta sonu ziyaretinde özellikle evin başka bir şeyi var, misafiri var ve o misafir Berlin elçisi ki bir daha sonra Bayındırlık Bakanlığı yapacak olan Osman Nizami Paşa. Ve bu Osman Nizami Paşa ile Mustafa Kemal ve diğer Ali Fuat arasında bir sohbet başlıyor. Ve Osman Nizami Paşa gençlere bir soru yöneltiyor. İstibdat yönetimi bir gün elbette yıkılacaktır. Fakat onun yerine batılı anlamda bir yönetim gelip ülkeyi her yönden acaba kalkındırabilecek midir? Buna ben inanmıyorum şeklinde bir konuşma gerçekleştiriyor. Ve Mustafa Kemal bu konuşma üzerine söz istiyor. Paşa Hazretleri diyor, batılı anlamda yönetimler de zamanla gelişmişlerdir. Bugün uysal gibi görünen milletimizin çok yeteneği ve cevheri vardır. Fakat bir inkılap sırasında bugün iş başında olanlar yerlerini korumaya kalkarlarsa, o zaman söylediklerinizi kabul etmek gerekir. Yeni nesiller içinde her konuda güvenilir insanlar çıkacaktır diyor. Yani bu konuşmadan biz şunu anlıyoruz. Yani hiç şüphesiz kafasında işte padişahlığın ötesinde bir yönetim düşüncesinin varlığını anlıyoruz. Yani açıkça ifade etmese de biz bu yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Ki daha sonraki günlere baktığımız zaman Selanik'te olsun, işte milli mücadelenin ilk yıllarında olsun sürekli bunu üstü kapalı olarak gündeme getiriyor. Cumhuriyet konusunu gündeme getiriyor. Ki özellikle örneğin işte o Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması var. 30 Ekim 1918 tarihinde ve bu ateşkes sonrası Anadolu işgale maruz kalacak. İşte o işgal günlerinde işte Mustafa Kemal biraz sonra özellikle Genelkurmay'ın emri doğrultusunda 4 maddelik bir görev talimatnamesiyle 9. Ordu Müfettişi unvanıyla Samsun'a gönderilecek. İşte o Samsun'a çıkmadan önce ki Mustafa Kemal'in şahsi dosyası var elimizde. O şahsi dosyasında özellikle cumhuriyetçilik diye cumhuriyetçidir şeklinde bir şey var. Şahsi dosyasına işlenmiş bir kelime var, bir ifade var. Örneğin yine aynı şekilde Samsun'a çıktığı zaman, çıkmadan önce özellikle ve çıktığı zaman diyelim, Mustafa Kemal'in gerçekleştirmek istediği kafasında 4 düşünce var. İşte onlardan bir tanesi ulusal, yani milli bilinç kavramı, ulusal bilinç kavramını yerleştirmek istiyor Anadolu insanın kafasına. İkinci düşünce ulusal birlik. Yani milli birliği bir araya getirmek istiyor. Üçüncü düşüncesi milli bağımsızlığı gerçekleştirmek istiyor. Dördüncü düşüncesi ise işte ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak istiyor Mustafa Kemal. Yani bir anlamda artık...
Sinyalleri veriyor değil
mi? Yani tabii. Ama tabii bu düşünceyi hemen o günlerde açıkça ifade etmiyor. Yani çünkü şey var, ortam ona müsait değil. En yakın silah arkadaşları dahi kendisini terk edebilir. Çünkü ortada böyle bir şey yok. Yani bir rejim söz konusu değil. Çünkü ne var? İşte saltanat var, hilafet var. Ve o yakın silah arkadaşlarının büyük kısmı saltanat ve hilafete son derece bağlı insanlar. Ki işte sonraki günlerde özellikle o Ulusal Bank Savaşı'nın yine o ulusal örgütlenme aşamasında işte Mustafa Kemal'in işte Erzurum Kongresi sırasında yakın işte yine delegelerden yakın silah arkadaşlarından Mazhar Müfid'i yanına çağırıp işte ona bazı notları yazdırdığını biz biliyoruz ki belgeler bize bunu söylüyor. İşte orada da o notlarda da işte özellikle 1923'ten sonra gerçekleştireceği inkılapları, devrimleri birer birer Mazhar Müfid'e not ettiriyor. İşte onlardan bir tanesi diyor ki saltanat yıkılmalıdır diyor ve yerine işte milli egemenliğe dayalı yeni bir rejim sistemi kurulacaktır. Cumhuriyet ilan edilecektir şeklinde bir ifadesi var. Ama bunu tabii bu notları bir de uyarısı var. Yani kimseyle paylaşmamasını istiyor. Yani bunların aramızda gizli kalmasını özellikle Mazhar Müfit'ten rica ediyor. Ve yeri geldi günün birinde diyor ben diyor bunları senden isteyeceğim diyor. Yani işte bu süreç devam edecek özellikle ki o ulusal örgütlenmeden sonra işte hepimizin dinleyicilerimizin de çok iyi bildiği üzere işte Ankara süreci var. 27 Aralık 1919'da. Özellikle Ankara'ya gelecek ve Ankara'da işte 23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal bir anlamda 4. ana düşüncesini gerçekleştirecek. Yani ulus egemenliğine dayanan tam bağımsız yeni bir Türk devletinin temelleri atılacak. Hı hı. Arkasından işte tabii iş bitmiyor. Devletin temelleri atıldı ama o devletin işleyişi için bir hükümetin kurulması gerekiyor ve işte o hükümet çok kısa bir süre içerisinde işte 3 Mayıs 1920 tarihinde kurulacak ve o hükümet ne yapacak? İşte dağınık halde bulunan Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya dönüştürecek ve o düzenli ordu biraz sonra işte Mustafa Kemal'in emir ve direktifleriyle savaşları başlatacak. Yani Ulusal Bank Savaşı'nın silahlı eylem aşaması başlayacak. İşte doğuda Ermenilere karşı, güneyde Fransızlara karşı, Fransız ve Ermenilere karşı ve batıda işte İngilizlerin desteklediği Yunanlara karşı savaşacağız ve sonuçta da tabii ki bu savaştan galip geleceğiz ve işte beraber savaştığımız devletler işte devletlerle yeni Türk devleti işte Bursa ilimizin Modan ilçesinde masaya oturacaklar ve 11 Ekim 1922 tarihinde Modan Ateşkes Antlaşması imzalanacak. Tabii şimdi savaş kazanıldı ama Mustafa Kemal de yine bu özellikle cumhuriyetle ilgili, rejim konusuyla ilgili işte bundan sonra yavaş yavaş söylevlerinin artık ne diyelim ön plana çıktığını biz göreceğiz. Ki savaş kazanıldı, hemen arkasından tabii ki yeni Türk Devleti'nin o uluslararası alanda işte özellikle yerini alabilmesi için kendini karşı tarafı ispat etmesi gerekiyor ki bunu da nerede gerçekleştirecek? Lozan Barış Görüşmeleri'nde, Lozan Barış Antlaşması ile gerçekleştirecek. 20 Kasım 1922'de başlayacak Lozan Barış Görüşmeleri. 4 Şubat 1923'te kesintiye uğrayacak. Ve yeniden ikinci etap görüşmeler 23 Nisan 1923'te başlayacak. 14 Temmuz 1923'e kadar görüşmeler devam edecek ve tarihler işte dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Önemlidir. Önemli bir kırılma noktasıdır. Tarihler 24 Temmuz 1923'ü gösterirken işte bugün de geçerli olan bizi tüm dünya emperyalist devletlerinin resmen tanıdığı Lozan Barış Antlaşması'nı imzalayacağız. Tabii Lozan'ın imzalanması bir şey ifade etmiyor. Lozan'ın yürürlüğe girebilmesi için her şeyden önemlisi işte parlamentonun onayı gerekecek. İşte Lozan'ı onaylayan parlamento ikinci parlamento olacak, ikinci meclis olacak. Ve işte o ikinci mecliste özellikle ikinci meclis 11 Ağustos 1923'te açılıyor. Ve hemen arkasından 14 Ağustos 1923'te o 4 bölüm 143 maddelik Lozan Barış Antlaşması meclisin gündemine alınacak. Ve orada tartışılacak o 143 madde ve sonuçta 23 Ağustos 1923 tarihinde mecliste yapılan işte oylamada yaklaşık 227 milletvekilinin olduğunu görüyoruz. 213'ü evet diyecek, 14'ü hayır diyecek ve Lozan Barış Antlaşması, bugün de geçerli olan Lozan Barış Antlaşması oy çokluğuyla parlamentodan geçecek. Tamam, buraya kadar her şey iyi. Ve şimdi özellikle rejim konusu Mustafa Kemal tarafından gündeme getirilecek. Niye gündeme getiriliyor? Çünkü özellikle batılı devletlerin baskıları var. Diyorlar ki seni biz Lozan'da resmen tanıdık. Senin varlığını kabul ettik. Peki senin özellikle devlet başkentin neresi olacak? Artı senin devlet başkanın kim olacak? Seni kim temsil edecek şeklinde baskılar artık batılı devletlerden gelmeye başlıyor. Ve işte bunun üzerine Mustafa Kemal ta gençlik yıllarına itibaren işte sürekli zaman zaman yakın arkadaşlarıyla işte gündeme getirdiği bu düşünceleri artık bu tarihten sonra artık uygulamaya koymaya başlayacak. Ki ilk konu özellikle yeni Türk Devleti'ni işte rahatsız eden, baskı altında bırakan ilk konu tabii ki başkent konusu. Ki işte başkent konusu uzun tabii tartışmalara beraberine getirecek. 13 Ekim 1923 tarihinde Ankara başkent olarak mecliste kabul edilecek ve bu birinci sorundan başarılı bir şekilde tabii ki kurtulacağız. Başarılı bir şekilde sona erdireceğiz bu birinci konuyu. Tabii bu başarılı bir şekilde dedim ama tabii bu beraberinde pek çok tepki getirecek. Özellikle Mustafa Kemal'e yakın isimlerin bu süreçte biz itiraz ettiklerini, yani bu özellikle Ankara'nın başkent olmasına itiraz ettiklerini göreceğiz. Ama tabii bunlar aşılacak. Onlar bir şekilde ikna edilecek. İkinci konu ise tabii Ekim ayında, Ekim 1923'te yaşanıyor. 13 Ekim'de Ankara'yı başkent yaptık. Aynı ayın sonlarına doğru, yani 24 Ekim 1923 tarihinde bir hükümet bunalımı yaşanıyor. Yani o son meclis hükümetinin başında bulunan, yani bir anlamda heyeti vükela reisi olan Fethi Okyar Bey'in istifa ettiğini görüyoruz. Ve Fethi Bey'in istifasıyla birlikte yeni bir hükümet kurulamayacak. Meclis hükümeti kurulamayacak. Bir sıkıntı yaşanacak. İşte bunun üzerine Mustafa Kemal işte bu rejim konusunu artık sıcağı sıcağına gündeme getirecek. Ve hemen arkasından işte biz yine 28 Ekim aynı ayın sonlarına doğru 28 Ekim 1923 tarihinde Çankaya'da önemli bir toplantının yapıldığını biliyoruz. Ki o toplantıya devletin işte üst rütbeli kimseleri, işte önemli komutanlar Mustafa Kemal tarafından Çankaya Köşkü'ne davet edilecek. Ve işte o toplantının, Çankaya'da gerçekleşen toplantının işte ilerleyen saatlerinde, gecenin ilerleyen saatlerinde diyor resmi belgeler, özellikle anılar. Hı hı. O toplantıya katılanların hemen hemen hepsinin anıları var elimizde. Ve Mustafa Kemal'in ayağa kalktığını ve bu tartışmalara son noktayı koyduğunu söylüyorlar. Ne diyor? Dinleyicilerimiz yine çok iyi hatırlayacaklardır. Arkadaşlar diyor, tartışma bitmiştir. Yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz diyor. Ve arkasından tabii toplantı bitecek fakat başbakan, özellikle özür diliyorum, Mustafa Kemal'in çok yakın silah arkadaşı Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa izin isteyecek ama o izin İsmet Paşa'ya çıkmayacak ki Mustafa Kemal Paşa'nın özellikle İsmet Paşa'yla sabahın ilk ışıklarına kadar oturduğunu ve bir takım görüşmeler yaptığını söylüyor yine tarihi belgeler bize. Ki özellikle de burada ne konuşuyorlar? Özellikle bu Cumhuriyet 29 Ekim'de ilan edilecek. Ama beraberinde pek çok şeyi var. Yapılması gereken iş var. Yani özellikle anayasanın değiştirilmesi gerekecek. Anayasaya bir takım maddeleri ilave edilmesi gerekecek. İşte bu konuları özellikle ve Cumhuriyet'in ilanından sonra yaşanacak o sorunları, özellikle konuları İsmet Paşa ile görüştüğünü söylüyor yine tarihi belgeler. Ve 29 Ekim sabahı işte konu, akşam görüşülen konu önce Halk Fırkası'nın. Ki bizzat Mustafa Kemal tarafından işte kuruluşu gerçekleşen 9 Eylül 1923'te kurulan Halk Fırkası'nın gündeme gelecek. Ve tabii orada kıyamet kopacak yine Mustafa Kemal'in çok yakın silah arkadaşları. Yani diyecekler ya, Cumhuriyet'te neyin nesin diyecekler. Yani bu kadar çok sıkıntı varken, çok özür dileyerek altını çizerek söylemek istiyorum. O kadar çok bela varken diyor kaynaklar. Aynen bu ifadeyi kullanıyorlar. Özür diliyorum, affınıza sığınarak söylüyorum. Yani başka şey yok mu diyor, yapacak işiniz yok mu diyor. Niye diyor bunu diyor hemen şimdi acele işte gündeme aldınız. Yani ve böyle eleştiriler var. Tepkiler çok fazla. Hem İstanbul hükümetinden var özellikle bu dönemde. Yani daha doğrusu İstanbul saltanat vilafet yanlarından bu tepkiler var. Mustafa Kemal'in Kemal'e çok yakın silah arkadaşlarından tepkiler var Cumhuriyet'in ilanına karşı. Ve aynı zamanda bazı İstanbul basınından tabii ki bu Cumhuriyet'in ilanına tepkiler var. Ve 29 Ekim sabahı işte bu önce Halk Fırkası'ndan geçtiğini söyledik. Bu alınan kararın ve öğleden sonra işte genel kurula gelecek. Genel kurulda oylanacak. Yine tartışılacak. Genel kurulda da tartışılacak bu konu. İkinci meclis genel kurulunda ve sonuçta işte akşam üzeri artık tartışmalar sona erdi ve saat 8.30 sularında, daha doğrusu 20.30 sularında oylamaya geçilecek ve işte o oylama sonunda özellikle Cumhuriyet ilan edilecek. Ve aynı gün önemli, özellikle Cumhuriyet'in kazanımları açısından önemli, aynı gün bir devlet başkanının, o devlet başkanı sorununun bir anlamda çözüme kavuşması gerekiyor ve aynı gün yapılan ikinci oylamada işte 159 milletvekili var ikinci oylamada, ikinci mecliste 158 milletvekilinin evet oyunu alan Mustafa Kemal işte Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin ilk reisi cumhur olacak, cumhurbaşkanı olacak. Ve tabii aynı gün yine önemli Cumhuriyet'in kazanımları açısından, biliyorsunuz Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte artık meclis hükümet sistemi artık sona erdi. Hı. Ve yeni bir sisteme geçiş söz konusu. O sistem yine meclis içerisinde kabine sistemi. Aynı gün işte reisi cumhur olan Mustafa Kemal Paşa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kabine sistemine dayalı ilk hükümetini kurmakla işte İsmet Paşa'yı görevlendirecek. Ve İsmet Paşa ve hemen ertesi günü işte 30 Ekim 1923 tarihinde bu görevlendirme doğrultusunda işte İsmet Paşa o kabineyi kuracak ve işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başbakanı İsmet İnönü olacak. Hı hı. Tabii şeyler devam ediyor, tartışmalar devam ediyor. Yani işte o tartışmalardan bir tanesi, eğer zamanımız varsa çok kısa bir örnek vermek isterim. Yine o Mustafa Kemal'in çok yakın silah arkadaşlarından bir tanesinden geliyor. Örneğin Ali Fuat Cebesoy, Harp Akademilerinden birlikteler. Hı hı. Aynı sırayı paylaştılar, aynı ekmeği paylaştılar. Yedikleri içtikleri ayrı gitmedi tabiri caizse ve işte o işte kabine bunalımının yaşandığı sıralarda, o 24-25 Ekimlerde kimin başbakan olacağına dair kulislerde tartışmalar yaşanıyor. Ve kesin diyor Ali Fuat Cebesoy, ben başbakan olacağım diyor. Fakat işte özellikle 29 Ekim akşamı bu İsmet İnönü'nün başbakanlığa getirilmesi onda büyük bir şey. Hayal kırıklığı yaratıyor. Yani morali çok bozuluyor ve işte o günlerde Mustafa Kemal Paşa'yla karşılaşıyorlar ve diyor ki paşam diyor, hayırlı olsun diyor. Önce bir tebrik ediyor. Peki diyor, sizin diyor yeni apotresleriniz kimler diyor. Tabii bu söze Mustafa Kemal korkunç kızıyor ve aynı biraz durdukları sonra diyor ki, dönüyor ağır sert bir dille, Ali Fuat'a, çok yakın arkadaşına. Diyor ki Ali Fuat diyor, kardeşim diyor, benim diyor apatristlerim yoktur diyor, olamaz diyor. Bu ülkeye kim hizmet eder, bu ülke için kim hizmet liyakatını gösterirse diyor apatrist onlardır diyor. Yani böyle bir, o da bu sefer de şeyin morali bozulacak tabii ki. Ali Fuat Cebesoy'un morali bozulacak ve zaten bir anlamda şey başladı. İşte 1923'ten sonra artık yavaş yavaş ayrılıklar başladı. Yani o her şeyini paylaşan, tek amaç doğrultusunda gece gündüz her şeylerini ortaya koyan o lider kadrosunu, özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğindeki o ekibin artık yavaş yavaş işte o ekipten bazılarının diyelim Mustafa Kemal'e artık sırtını dönmeye başladığını göreceğiz ki biraz sonra ne olacak? İşte bu, biz onlara muhalefet grubu adını vereceğiz. Biraz sonra işte ne olacak? İşte Rauf Bey katılacak, Kazım Karabekir katılacak, Refet Paşa katılacak, o değerli komutanlar katılacaklar ve daha sonra tabii bu süreç ta ki Mustafa Kemal Paşa'mızın aramızdan ayrılmasına kadar devam edecek. İşte onlar biraz sonra işte 1924'te Halk Fırkası'ndan ayrılacaklar. İşte Türkiye'nin ikinci önemli siyasi fırkasını kuracaklar. Yani bir anlamda terakkiperver Cumhuriyet Fırkası çatısı altında toplanacaklar vesaire. Şimdi toparlayacak olursak, yani çok uzun anahtarıyla özetlemeye çalıştığım bu süreç, tabii saatlerce anlatacak uzun hikayesi olan bir konu ve yani çeşitli zorluklarla, öyle kolay kazanılmıyor. Yani çok çetin şartlar altında, çok zorluklar çekilerek bu aşamaya gelinmiş. Peki beraberinde Cumhuriyet'in kazanımları ne? Tabii her şeyin önemlisi, işte demin de ifade ettiğim gibi, işte devlet başkanının başkanlığı sorununun biz Cumhuriyet'le birlikte ortadan kaldırıldığını görüyoruz. Bir anlamda tabii Cumhuriyet'in Türk toplumuna pek çok getirisi olduğunu da biliyoruz. Yani bugün yaşadığımız, işte şu bulunduğumuz ortam dahil olmak üzere her şey aslında Mustafa Kemal başta olmak üzere işte o ne diyelim, o dönemin insanlarına borçlu olduğumuzu aslında unutmamamız gerekiyor. Yani siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik her açılardan büyük şey getirisi var Cumhuriyet'in. Örneğin işte kadın, değil mi? Kadınlara, özellikle Türk kadınına getirisi var. İşte kadınlar biliyorsunuz pek çok Avrupalı devletten önce çok çeşitli haklarını elde ediyorlar. Örneğin işte 1930 yılında önce işte belediyeler var. Hemen arkasında 33'te muhtarlık var. Hemen arkasından 1934 yılında milletvekilliği, seçme ve seçilme hakkını elde ediyor Türk kadını. Ve bir yıl sonra işte bakıyoruz parlamentoya, 35 genel seçimleri var ülkede ve o 35 genel seçimlerinde kadınlarımız oy kullanıyorlar, aday oluyorlar, milletvekili adayı oluyorlar ve 18 kadın milletvekilimiz parlamentoya girme hakkını elde ediyor. Bu son derece önemli. Yani bugün işte batılı olarak bilinen pek çok Avrupalı ülkeden önce bu hak Atatürk döneminde, özellikle Atatürk Türkiye'sinde kadınlara tanınmış. Başka ne var? İşte hukuk alanında Cumhuriyet'in pek çok kazanımları var. Nedir? Örneğin Medeni Kanun'un her şeyden önemlisi kabul edilmesi var. 1926 tarihinde Medeni Kanun'un, işte Cumhuriyet'in ilanından 3 yıl sonra kabul edilmesi söz konusu. Ki bu Medeni Kanun'da bir anlamda daha önce yaşanan o kadın erkek eşitsizliğinin biz ortadan kaldırdığını göreceğiz. Artı yine aynı şekilde tarih alanında, işte dil alanında gerçekten Cumhuriyet'in ilanı sonrası çok büyük atılımlar var. İşte örneğin işte önce Türk Dil Kurumu'nun kurulması, hemen arkasından işte Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, hemen arkasından işte 1933 yılında üniversite reformunun gerçekleştirilmesi ve işte o İstanbul Darülfünun'un 1933 yılında İstanbul Üniversitesi'ne dönüştürülmesi, bunların hepsi aslında birer Cumhuriyet'in kazanımları olarak değerlendirmek mümkün. Artı ekonomik alanda yine Cumhuriyet'in bize pek çok getirisi var ki o son dönemde her şeyini kaybetmişti Osmanlı çok çeşitli nedenlerle. Yani bir anlamda hani kişisel egemenlikte milli egemenliğe diyelim veya yarı bağımsızlıktan tam bağımsızlığa aslında geçişi ifade ediyor Cumhuriyet. Ve o son dönemde Osmanlı eli kolu bağlanmış ve ekonomik bağımsızlığını kaybediyor 1881 yılında Duyun Umumi İdaresi'nin kurulmasıyla. Ve işte yani yıkılan, harap olan Mustafa Kemal ve arkadaşları 1922'lerde yani tabiri caizse bir enkaz devralıyor. Fakat o Anadolu insanı, işte o liderin önderliğinde Anadolu insanı varını yoğunu her şeyini seferber ediyor. Çalışıyorlar, 24 saat çalışıyorlar. O yıkılan, harap olan ülkeyi yeniden imar ediyorlar. Hemen Cumhuriyet'in ilanından sonraki süreçte ki bir örnek vermek istiyorum, vaktimiz varsa izin verirseniz.
Estağfurullah hocam,
buyurun. Haziran 1930 tarihinde Ankara'da Merkez Bankası kuruluyor. 11 Haziran 1930 ve o Merkez Bankası'nın özellikle Atatürk döneminin sonlarına doğru, yani 36 sonları ya da 37 yılı başlarında Ulus'taki kasalarında kaynaklar diyor, resmi belgeler bunu, bu sayıyı bize veriyor, 26 ton altın ve 36 milyon da döviz rezervinin olduğunu söylüyor. Bakın, yani ekmek dahi bulamayan ve o yakılan yıkılan bir harap olan her şeyle dışa bağımlı bir şey var, bir ulus var. Ve o ulusun işte o çok kısa süre içerisinde, yani 13-14 sene gibi bir kısa süre içerisinde, yani böyle yoktan bir anlamda var edecek ama çalışacak, her şeyini ortaya koyacak ve böyle bir zenginlik ortaya çıkarması var. Bu son derece aslında anlamlı, son derece önemli. Tabii bu zenginliği yine özellikle yine uzmanlar, dönem tarihçileri şuna bağlıyorlar. Bu dönemde özellikle bu Cumhuriyet'in ilanından sonra bizzat Mustafa Kemal tarafından yürürlüğe konulan bir takım ekonomik anlamda ilkeler var. Ekonomik politikaları var, iktisadi politikaları var. İşte örneğin işte Türk lirasının değerini koruyan anti enflasyonist para kredi politikası. Örneğin denk bütçe politikası. Örneğin planlı kalkınma politikası. Örneğin bir diğeri dış ekonomik ilişkiler politikası. İşte bu politikaların başarılı bir şekilde uygulanmasıyla ve politikalardan asla taviz verilmemesi suretiyle ne olacak? İşte zaman içerisinde işte 9-10 milyonluk nüfus kademeli olarak artmaya başlayacak ve işte o artan nüfusta yoksulluk kademeli olarak azalmaya başlayacak ve dönemin sonunda da böyle bir zenginlik ortaya çıkacak. Yani tüm bu zenginliği, ki o dönemin hatıraları, o dönemin anıları ve konunun uzmanları genelde hepsi dönerler, dolaşırlar ve şeyi cumhuriyete getirirler. Yani rejimle, cumhuriyetle bu gelişmelerin tamamlandığını ve başarıya ulaştığını söylerler.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ederim.
Çok güzel bir tarihsel süreci de yaşadık sizinle burada birlikte. Ve sizin de programın başında söylediğiniz gibi öncelikle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hem silah arkadaşlarına hem de bu yolda, bu ilerleme yolunda emek veren ve hayatını feda eden tüm şehitlerimizi de saygıyla, rahmetle bir kez daha anıyoruz. Size de bir kez daha teşekkür ediyoruz değerli hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Necdet Aysal hocamızla Cumhuriyet'in ilanını, kazanımlarını ve Cumhuriyet'in ilanını zorunlu kılan nedenleri konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi bir müzik aramız var. Sonrasında diğer konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız.
Ortasında
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Atatürk'ün Çin'de yayınlanan ve Türkiye'de çok bilinmeyen ilk biyografisi Türkçe olarak yayınlandı. Profesör Doktor Giray Fidan tarafından çevrildi. Kay Moar Türkçe ismiyle Kemal isimli eserin ilk baskısı da 4 Ekim 1933 tarihinde yapılmıştı. Biz de bu özel eserle ilgili olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Giray Fidan'la güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sayın Fidan hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Çok özel bir eser ve yıllar sonra belki bizim tarafımızdan gün yüzüne çıkarılmış, daha doğrusu sizin tarafınızdan gün yüzüne çıkarılmış bir eser. Ama esere geçmeden önce biraz sizi tanımak isteriz ve bu esere nasıl ulaştığınızı ilk olarak öğrenmek isteriz.
Şöyle başlayayım isterseniz. Benim akademik çalışmalarım iki yönlü çalışıyorum. Birincisi Çin edebiyatı ve klasik Çin eserlerinden Türkçe'ye çeviriler yapıyorum. Bir diğeri de benim akademik alanım olan Türk-Çin ilişkileri. Bunu da doktora tezimden itibaren bu konuyla alakalı çalışıyorum. Yani 16. yüzyıldan başladım. Şimdi de 19-20. yüzyıl üzerine yoğunlaşmış durumdayım. Türk-Çin ilişkileri, entelektüel tarih ve Çinlilerin Türkiye'ye bakış açısı, nasıl algıladıkları Türkiye'yi, bu konularla ilgili çalışıyorum. Bu kitapta devam eden çalışmanın meyvelerinden bir tanesi.
Peki az önce bahsettiğimiz gibi o meyvelerden bir tanesi ama çok sanki geç elimize geçmiş bir meyve gibi görünüyor. Çünkü ilk basım tarihi 4 Ekim 1933. Şu anda 2018 yılındayız. Neredeyse 85 yıl geçmiş üzerinden ve biz daha yeni tanıyoruz bu eseri. Siz nasıl ulaştınız?
Ben yani bilimsel çalışma yürüttüğüm TÜBİTAK desteğiyle bir proje hazırlamıştım. O proje çerçevesinde yaptığım arşiv araştırmaları sırasında karşılaştım ve bunun mutlaka Türkçe'ye kazandırılması gerektiği, literatüre mutlaka girmesi gerektiğini düşünerek çevirisini yapıp aynı zamanda notlandırmalarıyla beraber kitabı yayınladım.
O özel kitap şu anda stüdyomuzda Kay Moar başlığını taşıyor. Kemal diye çeviriyoruz Türkçe'ye. Atatürk'ün Çin'de yayınlanan ilk biyografisi. Tabii üzerinden bu ilk baskının üzerinden defalarca baskı da yapılmış yine bildiğimiz kadarıyla, öyle değil mi?
Evet. Tabii biliyorsunuz bu ilgiyi anlamak için önce Çin'in ve o dönem dünyanın durumunu anlamak gerekiyor. 20. yüzyıl, bugün tabii Çin artık hani herkesin konuştuğu, yükselen önemli ülkelerden bir tanesi. Dünya siyasetinde, ekonomisinde çok önemli bir yere sahip ve gittikçe de etkisini artıran bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Tabii 1920'ler, 30'lar ya da 20. yüzyılın ilk çeyreği diyebileceğimiz dönemde Çin oldukça bugünkünden çok farklı bir durum içerisinde. Yani son derece karmaşık, büyük bir kaos içerisinde, bir türlü bir istikrarlı yönetim ortaya koyulamıyor. Yabancı etkisi oldukça yüksek. Yani yabancı etkisi dediğim, bizim tabii ki işte Osmanlı tarihinde gördüğümüz, Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Cumhuriyet'ten önce gördüğümüz bu büyük merkezi güçler dünyadaki, bunların hepsi, tabii Çin önemli bir merkez olduğu için hepsinin orada çıkarları var ve çok tabii ayrıntısına girilebilir bunun ama daha uzun sürecektir ayrıntıları. Yani kabaca şöyle söylenebilir, Çin oldukça önemli bir krizle karşı karşıya o tarihte. Yani aşağı yukarı 19. yüzyılın ortasından 20. yüzyılın ortasına kadar büyük bir kaos içerisinde ve o tarihte tabii Çinli entelektüeller, Çinli politikacılar, Çin halkı bir çıkış yolu arıyor ve bu sebeple de birçok yurt dışında işte onlara uygun olabileceklerini düşündükleri örnekleri anlamaya ve algılamaya çalışıyorlar. Benim başka bir çalışmam daha vardı, Kang Youwei üzerine. O da çok önemli bir Çinli entelektüel. Onu da 2011 yılında yayınladım. O da önemli bir eser. Ve 1908'de Osmanlı İmparatorluğu'na gelen, İstanbul'a gelen Çinli bir entelektüelin yazmış olduğu bir seyahatname. Orada da çok enteresan şeyler var. Yani şunu söyleyebiliriz, aşağı yukarı 19. yüzyıl sonundan itibaren Çin'de Türkiye ile alakalı önemli bir ilgi var. Ve Türkiye'yi bir tür kendileri için bir rol modeli olarak görüyorlar. Yani yapmak istedikleri reformlar ve ulaşmak istedikleri hedefle alakalı olarak Türkiye'yi önemli bir örnek olarak görüyorlar. Ve bu kitapta o çabaların ürünlerinden bir tanesi. Ve çok ilgi görmüş tabii basıldığı tarihte 1930'larda. Çünkü bugün bile zaten bu ismi, Atatürk'ün ismini söylediğiniz zaman Çinlileri, yani Atatürk'ün Çincesi olan Kaimuar söylediğiniz zaman Çin'de tanımayan hiç kimse yoktu. Herkes mutlaka bilir.
Peki asıl kim yazmış bu kitabı?
Yazarla ilgili aslında çok fazla ayrıntılı bilgi yok. Jingbao adında bir dergide çalışıyor. Lu Xun isimli bir yazar vardır. Çok meşhurdur Çin'de. Yani bizim nasıl diyelim, yani çok önemli önde gelen yazarlarından bir tanesi. Yani modern dönemin Çin açısından en önemli yazarlarından bir tanesi. Ve ona çok yakın olan bir Pekin gazetesi diyebileceğimiz bir gazetede görev yapıyor. Xing Moqing ismi. Ve birkaç kitabı daha var ama en öne çıkan kitabı bu. Yani Kaimuar kitabı ve Atatürk'ün biyografisi.
Bu yıl çeviriyi yaptınız değil mi? Daha doğrusu hani bu yıl basıldı.
Evet, bu yıl basıldı. Yeni basıldı.
Yeni basıldı.
Birkaç ay oldu.
Şimdi kitabın biraz bölümlerinden dinleyicilerimize bahsedelim. Atatürk'ü hangi özellikleriyle, hangi yönleriyle anlatıyor kitap?
Aslında şöyle, en başından sonuna kadar. Yani benim şu ana kadar okuduğum, yani birçok Atatürk'le ilgili kitap okudum ve biyografileri okuma şansım oldu. Hem yerli hem yabancı. Benim gördüğüm kadarıyla bu kadar iyi özetleyen ve yaklaşık işte 60-70 sayfada bu kadar net özetleyebilen nadir eserlerden bir tanesi.
Peki Atatürk'ü nasıl bu kadar yakından tanımışlar?
Kaynakları takip ediyorlar. Türkiye'deki gelişmeleri takip ediyorlar. Çünkü 1920'lerin dünyasına baktığınız zaman aslında bugünkü dünyadan çok farklı. Biz genellikle yani bakış açısı olarak tabii o dönemin şartlarını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve o dönemin şartlarında aslında bu büyük güçlere karşı yapılmış mücadelelerde, yani çok büyük bir başarı söz konusu değil dünyada. Yani bu Türkiye çok nadir örneklerden bir tanesi. Hatta belki sadece Türkiye var diyebiliriz. O sebeple elbette ki hem Çinli entelektüeller hem de Çinli yöneticiler Türkiye'ye ilgi duyuyorlar ve Atatürk'e çok büyük ilgi duyuyorlar. Çünkü önlerinde bir örnek. Yani Çin'in kurtuluşu için, Çin'in tıpkı Türkiye gibi Osmanlı Devleti'nin yaşamış olduğu işte kapitülasyonlar vesaire, bütün bu sıkıntılardan kurtulabilmesi için önlerindeki en önemli örnek Türkiye ve Atatürk. O sebeple yüzlerini Türkiye'ye dönüyorlar.
Peki 30'larda yazıldı dedik kitabı. Atatürk 38'de öldü. Acaba bu kitaptan haberi var mıydı? Bu konuda bilgimiz var mı?
Yani benim bildiğim kadarıyla herhangi bir arşiv belgesinde rastlamadım. Yani bizim Cumhuriyet arşivlerinde ve Osmanlı arşivlerinde aslında o konuyla alakalı bazı belge, bazı kitapların işte Çin'de yayınlanan kitaplarla alakalı vesaire küçük bilgi notları vesaire rast gelmek mümkün oluyor ama bundan haberi olmadığını bilmiyorum açıkçası.
Şimdi kitabın detayına biraz girelim. Evet. Sizinle dinleyicilerimiz için ilgi çekici yönleri olduğunu düşündüğünüz bölümlerden biraz örnek verir misiniz bize?
Benim için en enteresanları oldukça son bölümü çok enteresan ve özellikle Kurtuluş Savaşı ile ilgili bölümleri çok çok enteresan. Mesela Kurtuluş Savaşı'nı bozkırın kükremesi olarak ifade ediyor. Ve orada çok enteresan ifadeler kullanıyor. Bozkırın kükremesi. Mesela burada İstanbul'dan ayrılış, yani Anadolu'ya gidiş ve Anadolu'da yeni bir cumhuriyetin kurulması, milli mücadele. Bunların hepsini son derece ayrıntılı ve oldukça da edebi bir dille ifade ediyor.
Başka var mı? Sanıyorum Latife Hanım'la evliliğiyle ilgili bir
bölüm
de var.
Evet, o da ilgi çekici olabilir. O da oldukça ilgi çekici bir bölüm. Evet, orada tabii Çin tarafından, yani elbette ki insanların ilgisini çeken şeylerden bir tanesi de o, biliyorsunuz. Genelde büyük devlet adamlarının ve işte bütün dünyaya mal olmuş böyle büyük başarılı insanların elbette ki özel hayatları da son derece ilgi çekici oluyor. O sebeple Onunla ilgili de bir bölüm kaleme almış yazar. O da 43 yaşında bir damat diye bir bölüm. Orada da bu hikaye kısaca değiniyor.
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhuriyetle ilgili söylemler var mı içinde?
Evet. Özellikle bu Cumhuriyetle birlikte yapılan reformlar, bunun başarısı, başkentin Ankara'ya taşınmış olması son derece etkilemiş yazarı. Çünkü onlar için çok düşünülebilecek ya da işte hayal edilebilecek bir şey. Yani bu büyük bir başarı. Çünkü Ankara o tarihte yani çok küçük bir kasaba, dünyada çok insanın bilgisinin, haberinin olmadığı bir yer ve başkentin orası seçilmiş olması ve başarıyla bu kentin imar edilmiş olması, bir Türkiye'nin başkenti olarak bir siyasi merkez haline gelmesi Çinlilerin son derece ilgisini çekmiş.
Az önce sizin de bahsettiğiniz gibi Kurtuluş Savaşı'nı Bozkır'ın bir kükremesi olarak nitelendiriyor. Sanıyorum Ankara'da o Bozkır'ı temsil eden bir başkent haline gelmiş oluyor. Yavaş yavaş süremizin sonlarına geliyoruz Sayın Fidan. Sizin son olarak eklemek istedikleriniz, konuyla ilgili bize aktarmak istedikleriniz var mı?
Şöyle şunu söyleyebilirim. Yani bu biyografi hakikaten mümkün olan en kısa haliyle Çinli okurlara, o tarihteki Çinli okurlara bu Atatürk'le ilgili, Atatürk'ün hayatını ve başarılarını anlatan önemli bir eser. Ve Çin'de yayınlandı ilk Atatürk biyografisi ve bir Çinli yazarın yazmış olduğu ilk Atatürk biyografisi. O bakımdan literatüre küçük de olsa bir katkı olduğunu düşünüyorum.
Aslına bakarsanız hani sizin çevirmiş olmanız bizim için aslında çok büyük bir katkı. O yüzden öncelikle emeğinize sağlık. Gerçekten biz de hani kendimiz yabancı bir yazarın Atatürk'ü anlatışını böylesine sade bir dille sizin vesilenizle de okumuş ve öğrenmiş olduk. 29 Ekim'de böylesine özel bir eseri bize tanıttığınız, daha doğrusu tüm Türkiye'deki vatandaşlarımıza tanıttığınız için de biz ayrıca çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Atatürk'ün Çin'de yayınlanan ve Türkiye'de çok bilinmeyen ilk biyografisi Türkçe olarak yayınlandı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Giray Fidan bu eseri Türkçeleştirdi. Kaymoar adını taşıyor bu eser. Türkçe olarak Kemal diye çevrilebilir. İlk baskısı 4 Ekim 1933 tarihinde yapılmıştı. 2018 yılı da Türkçe olarak ilk baskısı gerçekleşti. Değerli hocamıza bu değerli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bir kez daha kutlu olsun diyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
Hayatın sesleri.